Ayrım 3.
Temür Melik cevap vermedi, veremedi, başını göğsüne indirdi. Nicedir bu küçük atlılardan bahsedilirdi de bir türlü neyin nesi olduğunu araştırmaya fırsat bulamamışlardı. Düşman mıydılar, dost mu? Maksatları neydi bilmiyorlardı. Zamanla elbet bu da anlaşılacaktı. Sarı Lagod da döndü. Sende ne haberler var bakalım Sarı Lagod? Sarı Lagod saygıyla cevap verdi. Sağlığınıza duacıyız Temür Melik. Bir gün seni bulmamı söylemiştin. Sözünü kalbimde mukaddes bir emanet tutuşan bir meşale gibi sakladım. Aradan 3 ay mı ne geçti geldim işte. Emirlerinize muntazırım. Senin ve Sultanımız Celaleddin'in öl dediğiniz yerde ölmeye ant içtim. Temür Melik Sarı Lagod'un omuzunu okşadı. Yakında senin gibi vefakar arkadaşlara çok ihtiyaç duyacağına benzeriz. Var ol, hizmetin çok makbule geçecek. Nöbetçilerden biri odaya girdi, ellerini göğsünde kavuşturarak selamladı. Sultan bir haberci gönderdi. Temür Melik'i ister. Temür Melik Celaleddin'e sorgu dolu baktı. Git Temür, babamın kötü bir şey düşündüğüne ihtimal vermiyorum. Ben de öyle. Ayağa kalktı. Sen Celaleddin'le kal Lagod. Saraya kadar gidip döneceğim. Sert bir hareketle döndü, kapıdan çıktı. Gel bakalım Temür Melik, şöyle otur karşıma. Temür Melik oturdu. Öfkesini göstermemeye gayret ediyordu. Ama yine de yüzünden düşen bin parça oluyordu. Celaleddin hakkımızda ne düşünür? Temür Melik irkildi. Celaleddin'i ziyaret ettiğinden demek sultanın haberi vardı. İnkara sapmadan cevap verdi. Celaleddin ümit vardır sultanım. Kararın hayırlı olmasını diler. Ya sen? Temür Melik bir an durakladı. Sonra başını Şah Muhammed'e çevirdi. Ben gibi bir hakirin düşüncesi değersizdir. Kırgın ve kızgın durursun. Haşa sultanıma kırılmak ne haddime. Adamımı haşladın ama. Pazar yerinde dövdüğü askerden bahsediyordu. Hak etmişti sultanım. Emrime karşı çıktığının farkında mısın? Ben sadece bir adaletsizliğe mani olmak istedim. Vergi memurumu bunun için mi dövdün? Bir asker kumandanına karşı küstahlık ederse hakkı kötektir. Sultan bu cevaplar karşısında gülmekten kendini alamadı. Dinle Temür Melik. Bilirsin seni öz oğullarımdan ayırt etmem. Bunun için suçunu da bağışlıyorum. Sana sonsuz güvenim vardır. Yakında Kıpçak ellerine seferim var. Ardından Bağdat seferine çıkmak isterim. Halife Nasır bizim aleyhimize çalışır. Onun da icabına bakarız. Sonra Yecüc Mecücleri hallederiz. Kim bu Yecüc Mecüc dediğiniz? Bilmem, hudut boylarından böyle haberler gelir. Huduttakiler endişeli, küçük atlara binmiş bir sürü askerden bahsederler. Önce Kara Hitay ordusu, ardından halife, sonra da küçük atlılar. Hepsine hadlerini bildireceğim. Dünyada benden büyük sultanın olmadığını ispat edeceğim. El elden üstündür sultanım. Kuvveti hakkında bir malumatınız olmadığı halde düşmanın için küçümsüyorsunuz. Şah Muhammed hiddetlendi. Yoksa benim Cihan Padişahı olduğuma inanmaz mısın? Temür Melik sükunetle karşılık verdi. Hazreti Ömer kendisine her sabah, ''Ya Ömer, hesap gününü unutma, mağrur olma.'' diye seslenecek bir adam tutmuştu. Boş gururun nelere mal olacağını biliyordu. Buna hiç kapılmadı ve ömür boyu adaletle hükmetti. Muvaffak oldu. ''Yani ne demek, benim zalim olduğumu mu ima etmek istersin?'' Böyle bir şeye kim cesaret edebilir? Ancak gurura kapılmanın yersizliğini haddim olmayarak hatırlatmak istedim. Sonra bir tacirin malının yarısını vergi diye almak gasptan gayrı bir şey değildir. Demek böyle düşünürsün. Bilirsiniz sultanım, aciz ömrü boyunca düşündüğünü söylemiştir. En zor şartlar altındayken bile. Yine aynı şeyleri yapıyorum. Bağışlayacağınızı umarım. Ayağa kalkıp ellerini göğsünde kavuşturdu, selam verdi. Sultan düşünceye dalmıştı. Elini sakalına götürmüş, çekiştiriyordu. Ona bu sözleri Temür Melik'ten başkası söylemeye cesaret edemezdi. Ancak Temür Melik doğru bildiği her şeyi pervasızca haykırmakla ün yapmıştı. Bunun çok mahsurları yanında faydaları da olmuyor değildi. Hiç değilse bazı menfi kararlarına fren vazifesi görüyordu. Elini sakalından çekti. İpek kaftanının eteklerini toplayarak tahtına kuruldu. Her zamanki gibisin Temür Melik, her zamanki gibi. Hazır cevap ve pervasız. Galiba biraz da bu halin yüzünden sana çok muhabbetim var. Teveccühünüz sultanım. Bana ne kadar bağlı olduğunu biliyorum. Öl dediğim zaman öleceğinden eminim. Siz Türkmenler Kıpçaklar gibi değilsiniz. Bağlandığınıza bağlanır, inandığınızdan ölümünüz pahasına dönmezsiniz. Öyleyse hala niçin Kıpçaklara muhabbet edersiniz sultanım? Bir dert içimde ama elimden ne gelir? Annem onlardan. Atamız Tekeşah'ın son hatırası bize. Dul kaldığı zaman gencecikti. Bizi büyüttü, kuvvetinden kuvvet verdi. Bunca emeği var. Kıpçaklardan ayrıldığım takdirde kendisi de onlarla birlikte gitmekle beni tehdit etti. Düşündüm ki, Celaleddin de oğlum, Ozlak Şah da. Benden sonra ha o yerime geçti, ha bu ne değişir? Celaleddin serhatlerde düşmana haddini bildirirken, Ozlak Şah da Harzem ülkesini adaletle idare eder. Temür Melik başını iki yana salladı. Bir memlekette iki sultan fesat kazanını ateşleyen alevdir sultanım. İki kardeşin birlikte devlet idare etmeleri mümkün değildir. Celaleddin başkumandan olur. Temür Melik boynunu büktü. İş buraya dayandı diye elbette Celaleddin oğlunuz peşine Türkmenleri alarak başka diyarlara gidecek değildir. Yine sadık bir bende olarak hizmetinizde kalacağını ağzından duydum. Doğrusu onun yerinde ben olsaydım bu anlayışı göstermeyecektim. Bu tutumu bile sultan daha ne kadar layık olduğunu gösterir. Haklısın belki Temür Melik, bir kere olan oldu. Geri dönemeyiz, dönersek karışıklıklar çıkar, kardeş kardeşe düşer. Kıpçaklarla Türkmenler bu devletin evlatlarıdır, din kardeşidirler. Uzlaşmalarını ve kardeşçe yaşamalarını nasıl istiyorum bilsen. Yıllardır bu kardeşliği tesis edemedik aralarında. Çoğunlukla Kıpçaklar rahat durmadı. Annemin onlardan yana oluşundan cesaret alarak etmediklerini komadılar. Şimdi de isterler ki yurtlarına gidip önce onları kurtaralım. Ya! Temür Melik'in ağzından bu hayret nidası gayri ihtiyari çıktı. Cüretin bu derecesini aklına sığdıramıyordu. Şaşkın bakışları Sultan Muhammed'in yüzünde öylece baka kalmıştı. Evet bunu isterler. Şaşırmakta haklısın. İstediklerini yerine getirmezsem türlü entrikalar çevirecek, memlekette rahat ve huzur bırakmayacaklar. Zaten kalmış mı ki sultanım? Yine doğruyu söylersin ama huzursuzluğun sebebini bir türlü bulamadım. Destur verirseniz bildiğim kadarını söyleyeyim. Söyle bakalım. Sultanım çoktandır halk arasına çıkmıyorsunuz. Eskiden ne güzeldi, adamlarınızı peşinize takar, çarşı pazar dolaşırdınız, halk tezahürat yapardı. Bugün de yapıyorlar. Temür Melik acı acı güldü. Haklısınız yapıyorlar. Ancak ikisi arasında büyük farklar var. Dün içten gelen bir sevgiyle yapıyorlardı. Bugün ise Kıpçak muhafızlarının kırbaçlarından korktukları için yapıyorlar. Sultan yine elini sakalına götürdü. Öyle mi dersin? Evet sultanım, halk içine karışsanız siz de bunu anlayacaksınız. Aralarına adamlar salıyorum. Huzursuzluğun bir sebebi de budur zaten. Adamlarınız yalan yanlış ihbarlarla masum vatandaşların zindana girmesini temin ediyorlar. Devlet otoritesini kendi şahsi husumet veya menfaatlerine alet ediyorlar. Bunu hiç söylememiştin. Yine de söylemek istemiyordum ya, mecbur oldum. Vicdan azabını yatıştıramadım artık. Kendimi daha fazla gemleyemedim. Karşınızda bunun nasıl bir cüretkarlık sayılacağını bilmiyorum. Cezam idam da olabilir. Tek istediğim Harzem ülkesinin izmihlale düşmemesidir. Bunu görmektense bin kere ölmeyi ye sayarım. Söyle Temür Melik. Vergiler çok ağır sultanım. Halkın tahammülünü aştı. Beddualar giderek artıyor. Eskiden dua çıkan ağızlardan zehirli sözler dökülüyor şimdi. Uzun süredir cihada çıkılmadı. Nüfus arttı. Han hamam kurmak halkın karnını doyurmuyor. Gitgide fakir düşüyoruz. Devleti temsil edenler, evet, affınıza bir kere daha sığınarak söyleyeceğim, gaflet içindedirler. Sultan irkildi. Eli mihaniki bir hareketle altın tokmağa uzandı. İki kanatlı işlemeli kapının ardında hazır bekleyen cellatlarını hatırladı. Bir sözüyle şimdi karşısında capcanlı duran ve dimdik konuşan adamı iki dakika sonra cansız kanlar içinde yere serdirebilirdi. Bu kudretteydi, aklından da geçiriyordu. Ama yapmadı bunu, daha doğrusu yapamadı. Temür Melik'in sözleri kendisini yaralamakla birlikte uykudan uyanmasına da vesile oluyordu. Anlamak istemediği hakikatler beynine tokmak tokmak iniyordu. Hakikat her yerde hakikatti. Hürmet göstermeliydi. Hakkın var Temür Melik. Hiç değilse çok noktalarda haklısın. Dünyada hiçbir sultanın başına gelmemiş bir belanın içindeyim. Bir yanda adını bilmediğimiz küçük atlı askerler, bir yanda kuyumuzu kazan Halife Nasır, bir yanda annemiz ve dostları Kıpçaklar, bir yanda Celaleddin ve Türkmenler. Huzur yok, fakirlik artıyor, millet homurdanmaya başladı. Peki ama ben ne yapabilirim? Devletlere diz çöktürmüş koca sultan, ellerini çaresizlik içinde iki yana açtı, boynunu büktü. Oysa ne büyük günlerden gelmişti. Düşmanlarını tek tek yenmiş, ülkelerini ülkesine katmış, hudutlarını alabildiğine genişletmişti. Nice hanları, hakanları önünde eğilmeye mecbur etmişti. İskender'den daha büyük bir cihangir görmeye başlamıştı kendisini. Ama şu anda Temür Melik'in karşısında aczini itiraf etmekten başka çıkar yol bulamıyordu. Bu böyle mi olacaktı? Ancak kendi duyabileceği kadar hafif bir sesle, "Bir sefer gerek," diye mırıldandı. Bu daha ziyade içten gelen bir iniltiye benziyordu. Can çekişmekte olan bir insanın son nefesi gibi hafifti. Bir yere sefer etmek gerekti. Tek kurtuluş yolu olarak bunu görüyordu. Tekrar kuvvetini ispat etmesi lazımdı. O takdirde ancak milleti eskisi gibi etrafında halkalanır, aralarındaki husumeti unutup tek yürek olurlardı. Başını kaldırdı, bir şey söylemek için hazırlandı. Kapının açıldığını görünce vazgeçti. Bekledi. Bir nöbetçi içeri girerek selamladı. "Affınıza sığınırım sultanım," dedi. "Çok uzak ellerden gelen bir seyyah sizinle acele görüşmek ister." Sultan bir el hareketiyle sanki kelimeleri itti. "Şimdi meşgulüm, görmüyor musun?" "Ben de öyle söyledim sultanım ama dinlemek istemez. Küçük atlı askerlerden haber getirmiş. Acele size bildirmeliymiş." Harzemşahı Alaüddin Muhammed sarsıldı. Nedense küçük atlı askerlerin bahsi geçince bir tuhaf oluyordu. "Getirin bakalım," dedi. "Görüşelim, ne istiyor?" Adam çıktı. Temür Melik sultanı yalnız bırakmak gerektiğini düşünerek kalktı. "Destur var mı sultanım?" "Otur oturduğun yerde Temür Melik. Senden ne gizlimiz olacak?" "Emir sultanımındır." Oturdu ve bekledi. Birazdan iki asker yanlarında yorgun, perişan bir adam olduğu halde huzura geldiler. Sultanı selamlayarak beklediler. Alaaddin Muhammed bir el hareketiyle askerleri savdı. Adama döndü. "Adın ne senin?" Saygıyla cevap verdi. "Adıma Kutluk derler sultanım. Memleketin neresi?" "Sayenizde Harzem ülkesi memleketimiz oldu sultanım. Ama aslen Konya'danım. Hamedan'a çok önceleri yerleşmiştim. İlim tahsil ettim. Halep'i, Şam'ı, Medine ve Mekke'yi gördüm. Kaşgar'ı aştım. Diyar diyar dolaştım. Yolum günün birinde Çin'e düştü. Büyük Seddi Çin'i gezdim. Çin'in amansız düşmanlarını tanıdım." "Kimmiş?" "Arz ediyorum sultanım. Destur veriniz." "Evet, Çin'in amansız düşmanı, şimdiye kadar tanımadığımız, duymadığımız, bilmediğimiz..." Harzemşahı Muhammed'in sesi bu sefer sert çıktı. "Söyle dedik ya." "Cengiz Han." "Kim kim?" "Cengiz, Cengiz Han. Bu isimle anılır. Asıl ismi Timuçin. İşe eşkıyalıkla başlamış. Etrafına birkaç Tatar toplayarak vaktiyle dağa çıkmış. Daha önceleri Çin hanlarından birinin esiri bulunuyormuş. Kaçmış, Çinlilerden intikam almaya ant içmiş. Almış da yenilmez sanılan hanları, hakanları yenmiş. Hakimiyetini kabul ettirmiş. O kadar büyük demek. Çinliler ondan bahsederken korku ile ürperirler. Çin'in üstünden bu belayı def etmesi için Buda'ya bol bol dua eder, kurban keserler. Buda'nın kendilerini Cengiz Han'la cezalandırdığını söylerler. Onun için Cengiz Han'a korku ile karışık bir hürmet de beslerler. Taaccüp, hem korkutan ve hem saydıran bu adamı tanımak isterdim. Sen kendisiyle görüştün mü? Kumandanlarından biriyle görüşebildim. Nasıl adam? Uzun, iri yarı biri. Tavrı donuk, insanı sanki her an parçalamaya hazır. Bir gözü kör. Adına Sabutay derler. Cengiz Han'ın çok sevdikleri arasındaymış. Savaşlarda çok yararlılıklar gösterdiğini duydum. Aynı zamanda çok da zalim olduğu söylenir. Konuştun mu? Çok şeyler sormayı arzuladım. Ama donuk tavrı içimi ürpertti. Bütün bildiklerimi, aklımda tuttuklarımı bir anda unuttum. Lal kaldım önünde. Korkakmışsın. Belki sultanım. Başka neler duydun? Cengiz Han'ın etrafındakiler kum gibi kalabalıkmışlar. Küçük atları var, gözlerimle gördüm. Çevik insanlar, akla durgunluk verecek kadar çevik. Muharebe esnasında acayip nağrılar atıyorlar ve bizim bilmediğimiz bir dille konuşuyorlar. Nasıl bir dil? Moğolca derler, Harzem diline hiç benzemez. Arapçaya, Farsçaya da mı benzemez? Hiçbirine sultanım, ben 2 yılda biraz öğrenebildim. Vay, sen de bu dili biliyorsun ha? Sayenizde sultanım. İyi, seni onlara elçi göndersek ne dersin? Emriniz başım üstüne, ancak yoldan geldim. Diledim ki haberleri sultanıma sıcağı sıcağına eriştireyim. Malumatlar olsun, belki bazı şeyler kararlaştırırlar. Aferin, çok iyi yapmışsın. Şimdi dinlen, kararımı daha sonra bildireceğim. Altın tokmağı alarak altın sahana 2 kere vurdu. Giren nöbetçiye misafiri işaret etti. Götürün istirahat etsin dedi. Çağırdığım zaman derhal huzuruma getirilecek. Ne isterse yapmakta serbesttir. İyi muamele edilsin. Konyalı Kutluk'u dışarı çıkardılar. Yine Temür Melik ve Sultan yalnız kalmışlardı. Temür Melik'in hiç konuşmaması Sultan'ın dikkatinden kaçmamıştı. Tatlı bir dille sebebini sordu. Hiç konuşmazsın Temür Melik. Bir sebebi olsa gerek. Sultanımın konuştuğu yerde bize düşen susmaktır. Ama gerekmediği zamanlarda bülbül gibi şakırsın. Onu gereğine inandığım zaman yaparım sultanım. Adamın söylediklerine ne dersin? Ne denir? Adam gördüğünü söylüyor. Anlaşılıyor ki küçük atlılar Moğol ordusu erleriymiş. Artık hiç değilse onları tanıyoruz. Ama teşkilatları hakkında sağlam bilgiler edinmek zorundayız. Onlarla savaşmak istediğimi mi sanırsın? Öyle bir şey söylemedim sultanım. Ancak bir savaşa çıkmak istediğinizi kendiniz söylemiştiniz. Ben halifeye karşı savaşacağım. Bütün İslam alemini aleyhimize çevirecek böyle bir harekete niçin gireceksiniz? Sultana sual sormanın nelere mal olabileceğini bilmez değildi. Fakat bugün bütün düşüncelerini sultanın önüne boşaltmaya kararlıydı. Türkan Hatun'un sarayında olup bitenler asabını bozmuştu. Hayret ki sultan kızmadı. Sadece başını yere indirdi. Hakikatler yüzüne söylendikçe her zamankinden aksine daha derin düşüncelere dalıyordu. Yine elini sakalının kılları arasına sokmuş, birkaç tanesini koparmıştı. Umurumda değil diye konuştu. Neden sonra? Müslüman ülkeler arasında en kuvvetlisi Harzem ülkesidir. Ona uymak zorundadırlar. Kaldı ki aramızda yapılmış anlaşmalar da yoktur. Ne düşünecekleri ve nasıl hareket edecekleri beni ilgilendirmez. Üstünüze gelirlerse de mi? Kırar geçerim. Bana kılıç çekene kardeşim demem. Ümmetimin ihtilafı rahmettir diyen hadise rağmen mi? Sultan susmak zorunda kaldı. Temür Melik'in karşısında bir kere daha mağlubiyete uğramıştı. Aklına danıştı, onu doğruluyordu. Evet diyordu. Halifeye hücum edersen Müslüman milletlerin lanetini çekersin. Hatta üstüne de gelirler. Bu savaşa sen sebep olacağından günahını da sen yükleneceksin. Sonra Selçuk İmparatorluğu'nun gün geçtikçe kuvvetlendiği de bir vakadır. Onunla kapışmayı göze alabilir misin? Aklı böyle derken hissi tam tersini fısıldıyordu. Hayır, aklın yanılıyor. Halife senin baş düşmanın. Belki Moğolları da kışkırtarak üstüne salacaktır. Altın Ordu beylerini şimdiden kışkırtıyor. Ona bir ders vermelisin. Sen büyük bir sultansın. Bir halifenin oyuncağı olamazsın. Direnmelisin. Orduların karınca sürüsü kadar çokluktur. Bütün Bağdat'ı, Mekke ve Medine'yi almalısın. Musul'da at oynatmalısın. Halife Nasır'ı indirip yerine seni destekleyecek birini oturtmalısın. O zaman ancak devletinde, saltanatında beka bulacaktır. Aklına sordu. Sen bu işe ne dersin ey akıl? Saçma derim. Saltanatının da devletinin de beka bulması saçma. Dünya yüzünde hiçbir şey baki değildir ki sen olasın. Büyük İskender nice yıllar ikbal içinde hükümdarlık yapmadı mı? Şimdi nerede? Zıt düşünceler içinde bir süre bocaladı. Akıl ve his arasında sendeledi. Bir karar veremedi. Ayağa kalktı. Temür Melik, hizmetinden memnunum. Ancak bu derece işlerime karışmanı tasvip etmiyorum. Bugün en az 5 kere başın omuzların arasında sallandı. Dikkat et. Gazaplı bir anıma rastlayabilirsin. Ömür boyu pişman olacağım bir karara beni mecbur etme. Temür Melik başını 2 yana salladı, destur diledi. Saygıyla Harzem Sultan'ını selamladı, çıktı gitti. Evine nasıl geldiğini anlayamamıştı bile. Kendini bir kanepeye attı, kafasında düşünceler kaynıyordu. Sultan Muhammed'in Kıpçak hanları elinde nasıl oyuncak olduğuna şaşıyordu. Höt deyince saklanacak delik arayan bu adamlar ne etmişlerdi de sultana bu derece tesir etmeyi başarmışlardı? Şüphesiz Valide Sultan Türkan Hatun'un bu işte büyük rolü vardı. Celaleddin'i azlettirip parmak kadar bir sabiyi veliaht yaptırabilen kadın daha neler yapmaya muktedirdi kim bilir. Kapının açılmasıyla düşüncelerinden sıyrıldı. Eşikte duran iki adama baktı. Ne istiyorsun Togay? Togay Temür Melik'in sadık hizmetkarıydı. Yanındaki adamı gösterdi. Sizinle görüşmek istiyor efendim. Temür Melik adamı şöyle bir süzdü. Giyinişi perişandı. Yorgunluktan ayakta duracak hali kalmamıştı. Evet evet diye mırıldandı. Sizinle görüşmem lazım. Kimsin? Adıma Hasan derler. Semerkantlıyım. Okumuş yazmışlığım vardır. Gel beri. Adam girdi, sakalını sıvazladı. Alnında bir kenter tanelerini sildi. Semerkant'ta kötü şeyler olur Temür Melik. Adımı nereden biliyorsun? Semerkant'ta namını herkes bilir. Gurur şeytanın. Ben övünesiniz diye söylemiyorum. Şunu bildirecektim. Semerkant valisi Osman Han isyan etti. Temür Melik şimşek gibi doğruldu. Bir an kulaklarına inanamamıştı. Ne dediğinin farkında mısın be adam? Osman Han Harzem Sultanı'nın damadıdır. Nasıl isyan eder? Adam umursamadı bile. Duymamış göründü. İsyan etti evet. Milletin malını mülkünü elinden aldı. Etrafında topladığı Karahanlılarla şehre dehşet saçar. Şehir el aman dedi. Yetişin Semerkant'ı kurtarın. Malınızı mülkünüzü neden elinizden alır? Der ki Sultan Muhammed'in idaresi zengini daha zengin etmekten başka işe yaramadı. Tacirler fakir halkı soydu. Sanatkarlar ezebildiğini ezdi. Bol toprak sahipleri toprağı olmayanı köle yaptı. Buğulu gözlerinin bütün yalvaranlığını karşısındakinin göz bebeklerine döktü. Önceleri fakirler onu destekledi. Kuvvetlenmesini sağladılar. Sonunda onların da gözü açıldı. Ama iş işten geçmişti. Tam bir zulüm, tam bir vahşet havası esti Semerkant'ta. Çocuklar annelerinin gözleri önünde diri diri ateşlere atıldı. Gebe kadınlar kılıçlandı. Yaşlı zenginlerin üstünde ok talimleri yapıldı. Vay namert! İlim adamlarımız, hocalarımız toplanarak yaptıklarının İslam dinine zıt olduğunu, adalete dönmesini istediler, çoğunu kazığa çaktırdı. Vay terbiyesiz! Bildiklerimi söyledim beyim, gerisi sizin bileceğiniz iş. Kılıcınızın namı Semerkant'ı sarar. Bilginler bizi bunun için vazifelendirdi. 10 kişiydik, arkadaşlarım yakalandı, artık durumu biliyorsunuz. Temür Melik gözlerini kapıya dikmiş düşünüyordu. Uzun zaman öylece kaldı, sonra yerinden kalktı. Beklediği kendiliğinden çıkmıştı. Sultanı Kıpçak ülkesine gitmekten caydırabilirdi. Semerkant'ta alev alev bir fitne kaynarken, Kıpçak ellerine gitmek herhalde sultanın mantığına da ters düşecekti. Nöbetçi diye bağırdı. Giren Türkmen'e adamı işaret etti. Al bunu, rahatını temin et. Emredersiniz beyim, ben sultana gidiyorum. Çıktı. Temür Melik'in dönüp geldiğini Sultan Muhammed'e haber verdikleri zaman Ebu Temma'nın tebriknamesini okumakla meşguldü. Niçin dönüp geldiğine hayret etti. Kitabı kapatarak rahleye bıraktı. Gelsin bakalım diye emretti. Temür Melik teşrifat kaidelerini alt üst eden bir aceleyle içeri daldı. Tok adımlarla Sultan Muhammed'in yanına kadar gitti. Sert bir hareketle kollarını göğsünde kavuşturdu. Ve aleyküm selam Temür Melik. Doğrusu beni şaşırtıyorsun. Daha az evvel yanımdan çıkmıştın. Hele otur bakalım. Temür Melik oturuncaya kadar sabredemedi. Hadiseler o kadar süratle gelişiyor ki sultanım. Bazen benim bile başım dönüyor. Maalesef size kötü bir haber vermek için huzurunuzdayım. Sultanın rengi sarardı, dudakları uçuklaştı. Nedir o kötü haber, yoksa Celaleddin? Temür Melik yüzünü buruşturdu.